İleride Kisra'nın kırmızı altınları ve Kayser'in sarı altınları sizin olacaktır diyor. Bunu anlatıyor. Allah Resulü bu anlattığı kimselerin yanından ayrıldıktan sonra hemen akabinde biraz önceki bahsini ettiğimiz Ebu Leheb amucası gelip giriyor. Tabi aynen söylenen ifadeleri söylüyor. Biraz önceki dediklerimizi, yani bu cinlenmiştir. Bunun pek sözlerine itibar etmeyin. Bu dinden çıkmıştır. Bu sapıtmıştır. Dellenmiştir. Oradaki insanlar da diyorlar ki zaten biz anlamıştık. Yani Kisra'nın veya Kayser'in fethedileceği, teslim alınacağı, onların sarı altınlarının, kırmızı altınlarının efendim bizim olacağını söylediğinde biz zaten anlamıştık bunun kafayı yediğini, kafayı sıyırdığını tabiri caizse. Görüyor musunuz? Onun için bunlar yoldaki işaretlerdir değerli kardeşlerim. Bunlar yoldaki işaretlerdir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar. Eğer iman ettiyseniz muhakkak ki iman imtihanı gerektirir. İman imtihanı gerektirir. Bir saniye kardeşler. Bir saniye. Benim buralarla kimler oynuyor? Çocuklar kimler oynuyor? Kimler oynuyor? Evet. Evet, evet, öyledir. Hocam, mealci vatandaşlar iman olarak imanları oluyor mu? İman olarak imanları oluyor mu? İman olarak imanları oluyor mu? Nasıl yani? Şimdi yani mealcilerin bugün Kur'an'ı kabul edip de sünnet-i seniyeyi kabul etmeyenlerin geçerli bir imanı söz konusu mudur? Söz konusu mudur? Bunu söylüyorsunuz. Şer'i bunun şer'i fetvası, yani meselenin fetvası diyelim daha doğrusu, kesinlikle böyle bir insanın, aleyküm selam, hoş geldiniz, böyle bir insanın imanı kabul görmez. İmanı kabul görmez. Neden kabul görmez? Çünkü burada şeriatın ikinci kaynağı dediğimiz sünnet-i seniyenin inkarı söz konusudur. Sünnet-i seniyenin inkarı söz konusudur. Rabbimizin ayeti celilede buyurduğu gibi onlar Allah ve Resulünün arasını ayırırlar. Kimine inanırız, kimine inanmayız derler. Kimine inanırız, kimine inanmayız derler. Ve akabinde de bunların küfürlerinden bahseder. Şimdi burada meseleyi daha güzel anlama açısından elbette ki Kur'an'ın tertemiz sayfalarında Allah'ın iki şey indirdiğini, bunun tabi vahye dayalı olduğunu, dolayısıyla Allah'ın indirdiği bir şeyin kabullenilmemesi insanı dinden imandan çıkarır. Bu gayet açık ve nettir. Allah'ın indirdiği, bırakın Kur'an'ın haricindeki komple sünnetin inkarı, onun içerisinden doğruluğuna inanılan bir gerçeği inkar etmesi bile onu dinden imandan çıkarır. onu dinden, imandan çıkarır. Onun içindir ki mealci takımı sadece Kur'an'ın, aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu, sadece ve sadece Kur'an'ın kendilerine yeterli olduğunu söyleyen zavallılardır diyebiliriz. Sadece Kur'an'ın kendilerine yeterli olduğunu söyleyen insanlardır. Halbuki bu korkunç bir yanlışlık. Bunun yanı sıra bu insanların Kur'an'ı dahi hakkıyla okumadıklarını, Kur'an'ı dahi hakkıyla anlayamadıklarını ortaya koyuyor. Kur'an'ın yeterli olduğunu söyleyen bir insan, yani Kur'an'ı anlamak için, dini anlamak için Kur'an yeterlidir sözü batıl bir sözdür. Batıl bir sözdür. Yani din sadece Kur'an'dan ibaret değildir ki. Kur'an'dan ibaret değildir. Bir kere sünneti kabul etmeyen bir insan başta Kur'an'ı kabul etmiyor demektir. Başta Kur'an'ın bazı ayetleri var ki onları kabul etmiyor demektir. Bunu defalarca dile getiriyoruz biz değerli kardeşlerim. Şimdi Allah'ın kitabını açtığınız zaman kendisine iman ettiğiniz, kendisine hakkıyla inandığınızı söylediğiniz kitabı açtığınız zaman Rabbimiz orada وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْهِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Ve bunlarla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı keremi çok büyüktür diyor. Siz şimdi Allah'ın bu ayeti celilesini okuduktan sonra Allah'ın burada iki şey indirdiğini okumanıza rağmen bana sadece kitap yeter demeniz ne derece doğru olabilir? Veya bunu kendinizin yeterli sayması acaba gerçekten Kur'an'ın tek başına yeterli olduğunun bir delili midir? Ben bitireyim inşallah bunu, ondan sonra size mikrofon vereyim. Mesele bir anlaşılsın. Allahu Azze ve Celle burada gayet açık ve net bir şekilde iki şey indirdiğini söylüyor. İki şey indirdiğini söylüyor. Yine bakınız aynı kitabın başka bir ayeti celilesi ki zaten ben bu manada problemi olan insanlara sünnetten delil götürmüyorum. Yani adamın kabul etmediği bir ölçüden ona delil götürmüyorum. Nedeni ise ben onun Kur'an'ı anlamadığını, Kur'an'ı hakkıyla anlayamadığını ispat için bunu yapıyorum. Değilse ben onun keyfine göre sürekli Kur'an'dan delil götürme mecburiyetinde değilim. Çünkü aynı Kur'an-ı Kerim bana فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُضُّهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولِ Eğer bir şeyde niza ederseniz, Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün diyor. Yani Kur'an'a ve sünnete götürün diyor. Şimdi geçen burada bir arkadaşla konuşuyoruz. Net ortamında da konuştuğumuz gibi burada bir arkadaş vardı. Hatta belki şahitsinizdir. Geçen bir arkadaşımız vardı burada. Arkadaşımıza soru sordum. Allah'ın kitabındaki bu ayeti celileyi nasıl anlamamız lazım? Bir şeyden izah ettiğiniz zaman Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa var değil mi dedim. Evet tabii ki var dedi. Onu Allah'a ve bir de Resulüne götürün. Allah'a götüründen kasıt nedir dedim, sordum ve bekliyoruz tabii ki. Yani el ele tutup da Allah'ın yanına gitmek, meseleyi Allah'ın yanında halletmek mi, böyle mi anlaşılır? Hayır dedi, yani pişmiş tavuk güler dedi, yani öyle anlaşılır mı? Nasıl anlaşılır? Meselenin Allah'a havale edilmesi onun kitabına dedi. Çok güzel dedim. Teşekkür ederim. Müttefikiz bu konuda. Peki فَرُضِّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Yani Allah'a götürün, tamam. Ve Resulüne götürün. Peki Resul'e havale etmenin manası nedir? adam inadi olarak artık ben bunu kabul ediyorum. Belki burada dinleyenler olduysa şahit olmuşlardır. Ben inadi olarak kabul ediyorum. Dedi ki müminlere götürün demektir. Bakınız, ayeti cellenin açık, net, zahiri bir ifadesini ne yapıyor? Diyor ki müminlere götürün diyor. İşte dedim bak buna da pişmiş tavuk güler dedi. İşte buna da pişmiş tavuk güler. Resulullah'a götürün diyor. Müminlere götürün nasıl dersiniz siz buna? Ve ben bu arkadaşımızın, yani bu şekilde konuşan arkadaşımızın daha sonraları buradan bir arkadaşımızın, şu an burada yok, gelir inşallah biraz sonra, bu ortamdaki bir kardeşimizle yazışırken valla benim kafam allak bullak oldu. Ben bu adamların anlattıklarına pek artık itibar etmeyeceğim. Yani mealcilere takılıyormuş. Zannedersem o günkü sohbetimizin biraz faydası olmuş. Şimdi burada Allah'a götürün, değerli arkadaşlarım, elbette ki kitabına götürün, Resulüne götürün, elbette ki onun sünneti seniyesine götürün demektir. Sünneti seniyesine götürün demektir. Amin. Geçiyoruz baş tarafa yine. Kendisine inandığımız, iman ettiğimiz Allah'ın kitabı iki şey derken, فَرْضُهِ لَاللّٰهِ وَالرَّسُولِ Allah'a ve Resulüne, yani Kur'an'ın komplesini okursanız sürekli değerli kardeşlerim, ikili bir sistemden bahsediyor Allah. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin derken, bakıyorsunuz ki Allah ve bir de Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla. Biraz önce okuduğumuz ayeti celile, eğer bir mevzuda niza ederseniz, Allah'a ahiret gününe inancınız varsa, onu Allah'a ve bir de Resulüne havale edin. Yine ikili bir sistem. Açıyorsunuz başka bir ayeti celile, Allah ve bir de Resulü bir meselede hüküm koyduğu zaman, mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için artık bunu seçmeye muhayyerlikleri yoktur. Allah ve Resulü hükmettiği zaman, hüküm koyduğu zaman, ikili bir sistem, aynı şeyi anlatıyor. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. İki kaynaktan bahsediyor Rabbimiz. Ve bırakın bizleri, aynı ayeti celilenin sonunda وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ bunlarla sana bilmediklerini öğretti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile ne diyor Rabbimiz? Sana indirdiğim kitap ve hikmetle bilmediklerini öğrettim sana diyor. Allah aşkına şimdi sormak gerekir. Rabbimiz Kerim kitabında namaz kılın derken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi inisiyatifine dayalı olarak bir namaz şekli mi belirledi dersiniz? Veya kendi içtihadı ile öğleni 4 kılayım, sabahı 2 kılayım, akşamı 3 kılayım, ikindiyi 4 kılayım diye böyle bir içtihatta mı bulundu dersiniz? Eğer öğlen namazının 4 rekat oluşu bir hükümse, bu hükmün Resulullah'a ait olduğunu mu söylersiniz? Bunun Resulullah'ın kendiliğinden yaptığına mı inanırsınız? Böyle bir şeye inanmak küfürdür, şirktir Allah korusun. Yani bu dinde Allah'tan başka kimse kanun koyamaz, hüküm koyamaz. Şari Allah'tır. Aleyküm selam ve rahmetullahi bereket. Onun içindir ki dinle alakalı en ufak bir şeyin dahi Allah'a ait olduğunu, Allah'tan inen vahiy olduğuna iman etmemiz gerekir. Bundan başka çaremiz yok bizim ya. Çünkü Allah sana kitabı indirdi ve bir de hikmeti indirdi. Bununla sana bilmediklerini öğretti diyor. Açın yine başka bir ayeti celile. Kema ersalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina ve yuzakkikum ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Nitekim size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı öğrettiği gibi bir de hikmeti öğreten bir peygamber gönderdik diyor. Görüyor musunuz? Yani burada hitap ümmete. Size kendi içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı öğrettiği gibi bir de hikmeti öğreten bir peygamber gönderdik. Bir önceki ayeti celilede Allah'ın Resulüne indirilen iki şey, yani o iki kitap ve hikmet, burada farkındaysanız öğretildiğinden bahsediyor. Allah Resulüne öğretmiş. Çünkü وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Bununla sana bilmediklerini öğrettik. Ondan sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bakın ümmetine öğrettiğini söylüyor. Bakara suresi ayet 151. Yine hatırlarsınız Ahzab suresinde bir ayeti celile. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَةِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يفًا خَب۪يرًا Sizin evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın. Okunan Allah'ın ayetlerini ve bir de hikmeti hatırlayın diyor. İndirilen, öğretilen, başka bir ayeti celilede o Resul ki size kitab-ı sünneti talim ettiriyor ifadesiyle talim ettirilen, bu son okuduğumuz ayeti celilede de okutulan olarak anlatılıyor bakın. İndirilen iki şey, öğretilen, talim ettirilen iki şey, okutulan da iki şey. Daha Kur'an'ın sınırlarını aşmadan, dışarıya çıkmadan, onun kendi bünyesindeki ayetlerle, bakın bunların tespitini yapıyoruz, ispatını yapıyoruz. Burada şahsi bir yorum, görüş içine katmıyoruz bunları. Hala kitap ve hikmet diyoruz bak, adını koymadık daha. Yani kitaptan kasıt Kur'an, hikmetten kasıt şu da demedik daha henüz. Birbirini izah edeye de gidiyoruz. İndirilen, öğretilen, talim ettirilen, okutulan iki şey. Ve biraz öncekileri de yine tekrar hatırlıyoruz. Allah ve Resulü bir şeyde haram, helal koyarsa iki kaynak. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla savaşın iki kaynak. İhtilaf anında Allah'a ve bir de Resulüne gidin iki kaynak. Allah ve Resulü bir şeyle hükmederse iki kaynak. Sürekli ikili bir sistem. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Aslında gayet açık ve net değerli kardeşlerim. Allah'a itaat, Resulüne itaat. İkisini birden niye ayrı ayrı karineyle söylüyor Rabbimiz? Eğer Resul'e itaatte aynı şekilde Allah'a itaatse niye ikisini beraber söylüyor? Burada Allah'a itaat kitabına, Resul'e itaat sünnetinedir. İkisi de vahye dayalı olduğundan dolayı men yuti'ir resul fakat ata'allah. Kim Resul'e itaat ederse aslında o Allah'a itaat etmiştir. Nedeni ise ve ma yentiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. O heva ve arzusundan konuşmadığından dolayıdır. Konuşmalarının vahye dayalı oluşundan dolayı. İşte onun içindir ki biz deriz ki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Vahiy ile konuştuğundan dolayı, vahyi getirdiğinden, onu uyguladığından, onu anlattığından dolayıdır. Değilse Allah'a itaat, Resul'üne itaat sürekli kitaba itaat, sünnete itaattir. Allah'a gidin, Resul'üne gidin, onun kitabına gidin, Resul'ünün sünnetine gidin. Yani insan ihtilafa düştüğü bir meselesini Allah'a nasıl havale edecek? Allah'a nasıl götürecek? Onun kitabınadır. Biraz önceki bahsini ettiğimiz mealci bile bunu itiraf etmiştir, söylemiştir. Allah'a demek Resulüne demektir. Kitabına demektir. Peki Resulüne havale edin nasıl anlaşılmalıdır? Herhalde sünnetine gidin değerli arkadaşlar. Çünkü Allah'ın kitabını en güzel şekliyle anlayan, yaşayan, tatbik eden, anlatan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'di. Her kim kalkar şunu söylerse saçmalamış olur. Allah'ın kitabını anlamada peygambere ihtiyaç yoktur derse bu adam saçmalamıştır. Bu adam affedersiniz zırvalamıştır. Ki bu ortamda bunu söyleyen insanlar da var. Karşılıklı oturduğumuz insanlardan da bunu söyleyenler var. Geçen net ortamında adamın iyi anlaşılması, tanınması için Allah'ın kitabını anlamada peygambere ihtiyaç var mı yok mu arkadaşım, bunu bir söyler misin? Yazdı. Hayır, yoktur dedi. Peki dedim arkadaş, Allah'ın kitabını anlamak için Muhammed Mustafa'ya dahi ihtiyaç yoksa sen ne diye buralarda Allah'ın kitabını anlatmaya çalışıyorsun ki? Sen necisin arkadaş ya? Sen kimsin? Kur'an'ı anlamak için peygambere ihtiyacın yok. Sen insanlara Kur'an'ı nasıl anlatırsın? Sen necisin, kimsin? Hel tarifel lugatil arabiye? La. Arapçanız var mı? Yok. Yani pişmiş tavuk güler arkadaşım. Allah'ın kitabı Arapça, adamın Arapçası yok. Kelimelerin ne manaya geldiğini bilmiyor. İşte bundan dolayıdır ki biraz önceki okumuş olduğumuz ayetler üzerinde kafasına göre yorumlar yapıyor. Ayeti celilede karine olarak Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi denmesine rağmen diyor ki ben öyle anlamıyorum. Nasıl anlıyorsunuz? Allah sana hikmetli kitabı indirdi. Zaten bu sözü söyledikten sonra hel ta'rif al-lugatil arabiye, Arapçanız var mı? Yok. Tabi olmadığı belli. Neden? Çünkü burada korkunç bir tahrif vardır. Allah kitabı ve bir de hikmeti indirdim derken sen hikmetli kitaptan bahsediyorsun. Yani karine olarak anlatılıyor. Burada kitap ayrı bir karine olarak, hikmet ayrı bir karine. Ayrı ayrı indiğini söylüyor. İki şey indiğini söylüyor. Eğer onun dediği gibi olmuş olsaydı, aklınızda bulunsun değerli kardeşlerim, yani hikmetli kitap ifadesi olmuş olsaydı ne olurdu? وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابًا حَك۪يمًا Allah sana hikmetli kitabı indirdi olurdu. Onun içindir ki burada öyle değil. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَ Kitap, kalem ve defter. Bakın orada bir de ve zikrediliyor. Bunu anlamanız lazım Arapçanız olmasa dahi. Ne yazık ki heva ve arzularını ilahlaştıranlar bu manada ileri geri konuşurlar. Halbuki burada yani Rabbimizin indirmiş olduğu kitap ve hikmet Kur'an, Kur'an ve sünnettir değerli arkadaşlar. Çünkü böyle bir mana verilmesi hadislerin ortaya koyduğu, yani hadisler bunu bu manada bu şekilde izah ettiği gibi Kur'an'ın kendi bünyesi de bunu anlatıyor bize. Hadislere geçmeden önce, hani dedik ya adamların hadislere karşı alerjileri var, anlamaları açısından, Kur'an'ı dahi anlayamadıklarını ispat açısından Kur'an'dan sürekli delil götürüyoruz. Öncelikle burada Allah'a itaat, Resulüne itaati güzel cevabı alınması lazım. Resulullah'ın iki şeyi indirilerek, kendisine indirilen bu iki şeyle dinin öğretildiği ve bu dinin içerisinde namazın şeklinin, şemalinin onlar tarafından söylenmesi gerekir. Yani Kur'an namaz kıl derken nasıl, ne şekil kılınacağının bir ispatını istememiz gerekir. Kur'an namazdan bahsediyor. Kulli ibadiyellezine amenu yuqimussala. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Nasıl, ne şekil? Nasıl ve ne şekil? Zekattan bahseder. Hac bilinen aylardadır. Hangi aydadır? Kur'an-ı Kerim'de daha birçok izaha ihtiyacı olan ayetler söz konusudur. Bunların cevabının verilmesi gerekir. Kaldı ki illa ve illa sizin ortaya koyduğunuz heva ve arzularınıza dayalı olarak ortaya attığınız kaide, kural çerçevesinde hareket etme mecburiyetimiz yok ki sizin. Yani bizim böyle bir mecburiyetimiz yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine başvurduğunuz zaman olay gayet açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ela inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu. Aleyküm selam ve rahmetullah. Dikkat edin, bana Kur'an ve bir misli verildi diyor. Güle güle, hayırlı işler kardeşim. Dikkat edin diyor. Ela inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu. Bana kitap ve bir misli verildi diyor. Bu hadis-i şerif aynen biraz önceki okumuş olduğumuz Nisa suresi 113. ayeti celile ile eş manalıdır. Ve enzalallahu aleykel kitab vel hikme. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Buna da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana kitap ve bir de misli verildi diyor. Halbuki bu taifenin mealcilerinin artık sıkıştıktan sonra kabullendikleri bir gerçek var. O da ya biz Kur'an'a ters olmayan hadisleri kabul ederiz. Artık biraz daha samimi olanları, biraz daha gerçekten araştırıcı hakkı araştırmaya efendim meyilli olanların kullandıkları böyle bir ifadeleri de var. Yani biz Kur'an'a ters olmayan hadisleri kabul ederiz. Aslında bunlara, bu kesime hadis inkarcısı denilir. Diğerlerine mealci denilir. Hadis inkarcısı, bu manada akıllarına uymayan hadisleri inkar edenlere hadis inkarcısı denilir. Diğerlerine mealci denilir. Kur'aniyum, mealci. Tabi onlar için de hadisleri toptan reddettikleri için onlar da hadis inkarcılarıdır. Ama burada özellikle hadis inkarcısı akıllarına uymadığı için, hadisleri reddedenler için kullanılır. Kullanılan bir ifadedir. Mealci de Kur'an'ı açıp okuyup kendi efendim anladığı şekilde insanların hareket edenlerine denilir. Burada şimdi bu hadis-i şerif, bununla eş manalı hadis-i şerif, Kur'an'ın hiçbir tarafına ters olmamasına rağmen sünnetin vahiy olduğunu da kabul etmezler. Halbuki bu ifadeyi kullananlar, yani biz Kur'an'a ters olmayan hadisleri kabul ediyoruz diyen insanların bu ve emsali hadisleri kabullenmeleri gerekir. Bunu kabullenmeleri gerekir. Çünkü bana kitap ve misli verildi diyor. Ve bunu en son şekliyle netleştiren, açıklayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleridir. Hepiniz bunu bilirsiniz. Terektu fikum şey'eyni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Size iki şey bıraktım. Buna sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız diyor. Bunu birisi Allah'ın kitabı Kur'an, diğerisi benim sünnetim diyor. Diğerisi ise benim sünnetim diyor. Bu manada yani konuşlanacak çok şeyler var değerli arkadaşlarım. Bu manada konuşlanması gereken, söylenmesi gereken, anlatılması gereken çok çok şeyler vardır. Onun içindir ki kısa ve öz olarak, tabi soru soruldu, bunun cevabı mahiyetinde biz bunu dile getirdik. Kısa ve öz olarak Allah'ın indirdiği iki kaynak vardır. Birincisi Kur'an, diğerisi sünnettir. Vahyi metlu, vahyi gayri metlu. Tilavet edilen vahiy, tilavet edilmeyen vahiy. Ehli sünnetin ta öteden beri sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün güzide imamlar, bütün ehli hadis bu sağlam çizgi üzerinde yürüye gelmişlerdir ve inançları da bu merkezdedir. Böyle 3-5 kişinin kalkıp da bunun dışında bir şeyler zırvalamaları, affedersiniz, kaleye alınacak sözler değillerdir. Ancak ve ancak ne yapılır? İnsaflı ve merhametli davranılarak bu tip insanlara ne yapılır? Anlatılır bir şeyler. Bak arkadaş, bak kardeşim, gel. Sen yanlış yapıyorsun. Gidip geldiğin yerler yanlış. Yanlış şeyler öğretiyorlar. En azından senin kabullendiğin, itiraz etmediğin kitabın, bak neler söylüyor. Buna izah etmek gerekir. İzah etmek gerekir. Değilse meselenin hükmü, Allah korusun, kafirliktir, müşrikliktir Allah korusun. Yani ne demek Allah'ın indirdiği kitabı kabul edeceksiniz, indirmiş olduğu ikinci vahyi hayır, kabul etmeyeceksiniz. Bu Allah ile Resulünün arasını ayırmak demektir. Ayeti Celile'de buyurulduğu gibi Allah ile Resulünün arasını ayırmak demektir. Kimine inanırız, kimisine inanmayız demektir. Bu küfürdür Allah korusun. Onun için mealcilerin durumu iman bakımından nasıldır sorusunun cevabı, birincisi müşrikliktir. Kur'an'a iman, Kur'an'ı kabul iman, Allah'ı kabul iman, Resulleri kabul iman, yani bir kısmını kabullendiği için iman, diğer tarafı kabullenmediği için imanına leke bulaştırmıştır, imanına şaibe bulaştırmıştır. geçersiz bir imandır. Geçersiz bir imandır. Yani aynen Kur'an'ı kabul edip de Kur'an'ın içerisinde şu iki ayet fazladır diyen Edip Yüksel'in imanı gibi bir imandır. Edip Yüksel'in imanı gibi bir imandır. Edip Yüksel bildiğiniz gibi Sadrettin Yüksel'in oğlu, yakın bir tarihte vefat etmiştir babası. Edip Yüksel şu an Amerika'da. Orada peygamberiyle beraber. Bu adam Kur'an-ı Kerim'in içerisinde matematiksel hesap neticesinde iki ayetin fazlalığından bahseder. Bunun imanı aynen buna benzer. Yani biraz önceki mealcilerin imanına benzer. Allah'ın indirdiği vahyin bir kısmını kabul, bir kısmını reddir. Ne fark eder ki sünnet olsun, Kur'an olsun? Bizim için ikisi de aynıdır. Fark etmez değerli kardeşler. Müşriktir, kafirdir. Bu inanç sahibi bir insan. Ama cahil olabilir bakın. Bunun güzel anlaşılması lazım. Değilse Allah korusun tekfirci olarak ilan edilmeyelim. Bu manada en fazla titizlik gösteren benimdir. Meselenin hükmü şirk ve küfürdür. Ama bu insanlara anlatılması gerekir. Hatta birileri geliyor işte anlattık hocam. Anlattık ama anlamıyor. Bunu bile biz kabul etmiyoruz. Yani niye? Diyoruz ki belki anlatamadınız. Belki anlatamadınız arkadaş. Anlattık deyip de insanları tekfire yeltenmeyin. Ama meselenin hükmünü söyleyin. Bu kadar. Benim o kısacık sorunuza vereceğim cevap bu kadar. Biraz önce elinizi kaldırmıştınız şahit. Bir şey söylemek istiyorsanız buyurun. Arayayım sözünüzü veya sorunuzu. Oradaysanız elinizi kaldırın, sizi dinleyeyim. Bismillah. Selamun aleyküm.
Evet, selamun aleyküm. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah razı olsun hocam, teşekkür ederim.
Aleyküm selam.
Sadece bir iki noktaya daha değinmek istiyorum, yani eklemek istiyorum söylediğinizle. Şimdi sadece bu konu bizim peygamberimiz için değil. İkisi de vahiy hükmündeyse neden? Resulullah Aleyhisselam bu Ebu Hureyye hadise yazmasını men ediyor. Şimdi versem kardeş, hocamız bu konuda çok çok daha bilgili, bu soruyu hocamız kendisi inşallah cevaplasın. Ama benim öğrendiğim, anladığım kadarıyla diyeyim, sadece şu kısa bilgiyi vermek istiyorum. O da şu ki hadisleri yazmasını yasaklama değil. Yasaklıyor, evet. Ama ne zaman yasaklıyor? İlk önce benim öğrendiğim kadarıyla Kur'an bittikten sonra, Kur'an tamamlandıktan sonra hadislerin yazılmasını istiyor. İlk önce benim öğrendiğim, yanlış olabilir, bilgilerim yanlış olabilir. Hocamız burada inşallah düzelsin yanlışsa. Benim öğrendiğim, Kur'an ayetleri inip bittikten sonra ondan sonra hadislerin yazılmasını istiyor Peygamber Efendimiz. Bu konuda Tacettin Hocam daha teferruatlı bilgiye sahiptir diye düşünüyorum. İnşallah kendisi daha iyi bilgi verir bu konuda. Şunu söylemek istiyorum. O vatandaşlar söylediğim gibi zayıf hadisleri kendilerine delil görüyorlar ve hadisler hakkında bir işte Kur'an gibi bir emniyet olan bir ayet veya da bir emniyet gösteren bir hadis mevcut olmadığı için, yani şimdi Hicr suresinin 9. ayetinde olacak sanıyorum. Bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Bu şekilde bir garanti görmedikleri için hadis-i şeriflere böyle bir şeyin de madem emniyeti yok, o zaman buna güvenmeye de biliriz de gibi bir mantık çıkartıyorlar ortaya. Böyle bir şey mevcut. Bu bir mesele. Vallahi biraz fazla yedim galiba, son nefes aldım. Kusura bakmayın. Evet, bu konuya değinmek istiyordum. Bir de şu mesele var. Diyorlar ki, şöyle bir yorum getiriyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat, hoş geldiniz. Diyorlar ki, işte Peygamber Efendimiz neticede Kur'an'a bakaraktan, Kur'an'a göre yapıyordu. Yani hadislerde zaten Kur'an'dır veyahut da yaptığı da zaten Kur'an'a uyup da yapıyordu diyorlar. Ya. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Tercüman hocam söylediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in içerisinde yazmıyor ki namazı şu şekil kılın, bu şekil kılın diye. Böyle bir şey yazmıyor. Burada çok önemli bir husus da var. Yani burada önemli iki husus var. Birincisi, onların iddia getirdiği gibi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde işte yeterli, yani her şeyi yazdığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'in. Bu Kur'an-ı Kerim'in de yeterli olduğu şeklinde de ayetler var. Doğru. Ama Kur'an-ı Kerim'in dini anlama, dini öğrenme, dini bilme için tamamıyla bir bütün olarak yeterli olduğu hakkında bir ayet zaten yok. Böyle bir şey olsa o zaman Peygamber Efendimiz'e işaret etmesine gerek yok. Yani ona uymamıza gerek olduğuna bir işaret etmesine gerek yoktu ve Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz'e uyulmasına yeterlice bir şekilde işaret ediyor. Bununla beraber sadece peygamberimiz değil, bunca peygamber niçin geldi? Yani sadece işte iman hususu meselesi miydi? Sadece o değil. Evet, en önemlisi oydu ama sadece o değildi. İbadetleri de öğretmek için. Ya. Yani bütün biliyoruz ki bütün toplumların ibadetleri vardı. Yok değil, değildi ki. Ama Allah'ın istediği gibi bir ibadet değildi. Allah'a yönelik bir ibadet değildi. Yani tevhidi bir ibadet değildi. Allah onların yaptığı gibi değil, kendinin istediği gibi bir ibadet istiyordu kullarından. Onun için peygamberleri gönderdi. Burada yani iyi bir bakacak olursak olaya, bir sürü peygamber geldi. Sadece bunlara şeyi öğretmediler, vahiy getirmediler. Yani ibadeti de öğrettiler. Yani bir şöyle bir uydurma bir hikaye vardır, çok meşhurdur. Hani bir tane vatandaşın teki böyle dağdan aşağı tuvarlanıp duruyormuş. Ondan sonra buna güzel bir tefsir de getirdi bir hoca abimiz. İşte sözde işte adam teki dağdan tuvarlanıp duruyormuş, aşağı iniyormuş. Sözde Musa aleyhisselam gelmiş. Efendim ne yapıyorsun demiş. İşte namaz kılıyorum, Allah'a ibadet ediyorum demiş. Ondan sonra yok öyle olmaz demiş. Nasıl olacak demiş. İşte şöyle şöyle... İyi demiş, tamam, oradan Musa aleyhisselam sözde ayrılmış. Bu tabii ki uydurma bir hikaye. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Daha sonra işte sözde Hazreti Musa aleyhisselam işte suyun üzerine yürüye giderken arkasından o vatandaş koşup gelmiş. Hemen işte demiş, bu namazın şurasında nasıl ibadet edilecekti? Bakmış o da suyun üzerinde, tamam demiş, bildiğin gibi git ibadet et, sen bildiğin gibi yap ibadetini, devam et. Ya şimdi burada şöyle bir şey çıkıyor, bu tamamen uydurma bir hikaye de, eğer ki yani o vatandaşın yaptığı zaten doğruyduysa Allah o zaman Musa'yı ona niye yollasın? Belki onu Musa aleyhisselama yollardı öyle bir durumda, o kadar isabetliydiyse o kişinin yaptığı. Peygamberler sadece, peygamberimiz ve peygamberler sadece tevhidi, en önemlisi tevhid, yani iman konusu tabii ki de, sadece bunu değil bir bütünü için geldiler. Olaylara öyle bakmak lazım. Ayetlere bakacak olursak işte yazıyor, işte niçin bir melekle gelmedi, yanında şu yok olması gerekmez miydi, bu olması gerekmez miydi, veyahut da niye bir melek gelmedi peygamber olarak falan, işte daha önceden buna benzer bir sürü sorular sorulmuş zaten. Yani bugünkü karşılaştığımız sorular sadece bugünün soruları değil, yani geçmişte sorulmuş, yani bu sorular geçilmiş aslında bakacak olursak. Orada Allah Teala cevaplandırıyor, o soruyu da cevaplandırıyor. Yeryüzünde diyor, uslu uslu diyor, yürüyen diyor, melekler olsaydı diyor, o zaman diyor onlara diyor, melek olarak diyor peygamber yollardık diyor. Veyahut da başka bir örnekte yine, isteseydik diyor melek gönderirdik diyor, ama diyor onu diyor yine diyor insan şeklinde yollardık diyor ve onlar diyor onu anlamazdı diyor. Yani şimdi bugünkü sorulan sorular ta önceden de sorundu, bilinmiyordu. Yeni bir şey değil bunlar. Evet. Bugün işte bu mealcilik anlayışında olan insanlar, üzülerek söylüyorum gerçekten, burada ortaya koydukları riski düşünmüyorlar. Neyi riske soktuklarını düşünmüyorlar diye üzülüyorum o insanlarımız için, o vatandaşlarımız için. Burada en hassas, en önemli şeyi riske sokuyorlar. O da ki, o da ne ki? O da imanları. O da imanları. Yani zaten iman zaten yanlış gittikten sonra ibadet ha çok yapmış, ha az yapmış veyahut da en iyisinden yapmış. Yani iman konusu temel olaraktan... Bir dakika. Tamam. İman konusu temel olaraktan zaten sorunluysa yani atılan taşlar hep boşa gidiliyor gibi, hani böyle şey yapılıyor ya, isabet ettirmek için, yani yok, boşa gidiyor. Ha? Yani bir bina yapılıyorsa o sağlam temeller üzerine yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve şunu bir daha eklemek istiyorum. Kur'an-ı Kerim
neyi kullanıyor?
İnşallah selametle Fatullah kardeş. Kur'an-ı Kerim yeterli ve yeterlice şekilde Peygamber Efendimiz'e uymamızı yeterli bir şekilde işaret ediyor. Bu birinci nokta ve ikincisi de bu konuda benim cevaplayacağım şu husus var. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde de hiçbir ayetinde de şu şekilde bir metin geçmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim bir bütün din için her şeyi anlamabilme, yaşayabilme için tamamıyla yeterli şeklinde yazmıyor. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim olarak amenna yeterlice ayetler var. Amenna. Orada hiçbir Müslümanın şüphesi bile olamaz zaten böyle bir konuda. Ama dediğim gibi bir bütün dini anlamak için Kur'an dışında başka bir şeye başvurulacak diye vurulamaz şeklinde böyle değil, tam tersine Peygamberimize işaret ederekten bu dinimizi anlamamızı, öğrenmemizi buna işaret ediyor yani Kur'an-ı Kerim. Tabii ki bu birazcık inceleme meselesi. Bir de bununla beraber de tamam, bırakacağım Taceddin hocam, müsaade edin. İnceleme meselesi de bununla beraber birazcık da mealler sorunu. Gerçekten çeşitli vatandaşların elinde çeşitli mealler dolaşıyor. Ondan sonra böyle sohbet ederken, anlatmaya çalışırken birazcık zorlanma söz konusu oluyor. Yani ayeti anlatmaya çalışırken falan vatandaşın elinde bambaşka bir meal var. Örneğin işte söylediğiniz vatandaşın veyahut da Nuri'nin veyahut da ne bileyim bir iki tane daha vatandaş var. Evet, orada da sorun yaşanıyor tabii ki. Frekans olayı oluyor tabii ki. Orada da frekans sorunu yaşanıyor. Evet. Sanıyorum aklımda kalan bir şey yok sanıyorum. Söyledim düşüncelerimi. Evet, buyurun.
Selamun aleyküm. Evet, yeniden hayırlı akşamlar değerli arkadaşlarım. Teşekkür ediyoruz Şahit kardeş, Mehmet kardeş. Teşekkür ediyoruz. Aynı fikirleri paylaştığımızdan dolayı. Şimdi burada tabii biraz önceki arkadaşımızın biz bir yazdığı ifade, ondan sonra konuşlanan yine zikri biz indirdik, biz muhafaza edeceğiz ifadesi. Öncelikle şu kardeşimizin, Allah razı olsun, bilemiyorum bunun ispatını yapabilecek mi? İkisi de vahiy hükmündeyse neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'yi hadislerini yazmasını men ediyor? Bunun bir delilini alabilir miyim? Nerede geçiyor? Şimdi bakınız, o kadar korkunç tezatlar var ki değerli arkadaşlarım. Hemi diyoruz ki, tabi biraz önceki davanın müntesipleri, savunucuları hemi derler ki, sünnet yazılmadı, hadisler yazılmadı. Hemi de bakarsınız ki bize yazı şeklinde bir şeyler sunuyorlar. Bize yazı şeklinde bir şeyler sunuyorlar. Bunun bir ispatını alabilir miyiz? Nerede yazıyor mesela? Yani yazdırdığı şeyler silindiyse, yakıldıysa siz bunu nasıl getirebilirsiniz ki? Böyle bir delil nereden bulacaksınız? Bulamayacaksınızdır. Ebu Hureyre'ye radıyallahu anhu hadislerini yaktırmasını söyleyen kim ve bunun delili nerede? Bunu ben alabilir miyim? Bunun ben delilini isterim bak. Bunun ağa babaları getirememişlerdi. Bunu siz de getiremeyeceksiniz mutlaka. Çünkü böyle bir şey yoktur değerli arkadaşlarım. Hadisler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kaleme alınmıştır. Ve bunun teker teker delillerini zikredebilirim size. Resulullah döneminde hadisler kaleme alınmıştır. Nasıl alınmasın ki? Nasıl alınmasın ki? Aleykümselam. Bir kere bizim hadis dediğimiz olay, sünnet dediğimiz olay vahiy olarak inmiş. Din olarak inmiş. Din olarak inmiş. Siz eğer hadisler yazılmadı kastıyla Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur, bunu mu demek istiyorsunuz? Eğer bunu kastediyorsanız bu korkunç bir hata olur. Bu biraz önce de anlattığımız gibi Kur'an'ı bile anlamadığınızı gösterir size. Yani bununla neyi kastediyoruz? Resulullah döneminde hadisler efendime söyleyeyim işte yazılmamış. Bununla neyi kastediyoruz? Acaba şunu mu kastediyoruz? Evet, bu da dindendi. Dinin ikinci bir kaynağı. Ama belli bir süre yazılmamış. İşte şahidin dediği gibi. Veya bazı insanlara men edilmiş, yasaklanmış. Yazacak insanlar belirlenmiş. Eğer bunu kastediyorsak, bazı kimseler, ben Vesim'den yazı geldi zannettim ama hayır, Ali Abbas'tan gelmiş. Eğer böyle dersek, deriz ki bu sefer, demek Kur'an'la karışmaması için, karıştırılmaması için, herkes yazarak Kur'an'la hadisi birbirlerine karıştırmasınlar diye. Böyle bir temkinli davranma, temkinli meseleye yaklaşma. Böyle deriz. Yani bunu kastediyorsanız. Ama hayır, yazılmamıştır ifadesiyle, sözleriyle Kur'an'ın sadece ve sadece yeterli olduğunu anlatmak istiyorsanız, yani bunu da açıkça söylemeniz gerekir ki, ikisi arasında vahiy olarak hiçbir fark yoktur. Fark isimleridir. Ele inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu. Yani bana kitap ve bir misli indirildi. Misli, ikisi de vahiydir. Yani iki vahiy indirildiğinden bahseder. Bizim öncelikle şeriatın iki kaynağı olduğunu, birisinin adı Kur'an, diğerisinin ise sünnet. Bunu evvel emirde kabullenme mecburiyetimiz vardır. Bunu Kur'an'ın kendisi söylüyor. Bunu Kur'an'ın kendisi anlatıyor, Kur'an'ın kendisi emrediyor. Ondan sonra hadislerin kaleme alınıp alınmama meselesi masaya yatırılır. Nasıl anlaşılması gerekir? Yani bu konuda rivayetler sahih mi, gayri sahih mi? Bunlara ondan sonra bakılması gerekir. Bakınız şu an önümde sürekli konuşlanan mevzular olduğundan dolayı önümde açmışım. Hadislerin ilk dönemde kaleme alınması başlığı altında bir bab, yeriyle numarasıyla size birçok hadisler rivayet edebilirim. Alakası ne bilmiyorum şimdi onunla bu konunun alakası ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönemine şimdi bakıyoruz. Abdullah İbni Amr şöyle anlatıyor. Ezberlemek ve korumak düşüncesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den her duyduğum şeyi yazardım din adına. Kureyş beni bundan men etti. Yani sen Allah Resulü'nden her duyduğunu niye yazıyorsun? Ve ben bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdım. Yani geldim sordum. Ya Resulallah, ben senden her duyduğumu yazıyorum. Kureyş beni bundan men etti diyor. Yani her şeyi yazma dedi. Allah Resulü bakınız cevap veriyor. Yaz diyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ağzını işaret ediyor. Bundan haktan başka bir şey çıkmaz. Yaz diyor. Bu hadis Ebu Davud'un süneninde, Darimi'nin süneninde, Hakim'in müsnedrekinde, Ahmed'in müsnedinde, İbni Ebu Şeybe'nin musannefinde, Hatibul Bagdadi'nin Takyidul İlim ve asrımızın muhaddislerinden Şeyh El Albani de bunu sahihliyor. yazdırdığını söylüyor bak. Yine bakınız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hiç kimse Resulullah'tan rivayet hususunda benden fazla değildir diyor. Ve bu sözü söyleyen Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Yakılmışsa bu rivayet nasıl geldi ki bize şimdi bakınız. Bu rivayetin senedi sepeti ortada. Bukhari, Tirmizi, Darimi'nin süneni. Resulullah'ın hadisleri hususunda benden daha fazla yazan yoktu diyor. Yalnız diyor Amr bin As vardı, Abdullah ibn Amr vardı. O müstesna, çünkü o yazıyordu. Ben ise ezberliyordum, yazamıyordum diyor. Görüyor musunuz? O yazıyordu hadisleri. Ben ise ezberliyordum diyor. Sen şimdi bu hadisin neyine itiraz ediyorsun arkadaşım ya? Tabi burada netteki arkadaşımıza söylemiyoruz. Bu manada problemi olan insana, arkadaşım neyine itiraz ediyorsun bu hadisi, söyler misin? Senedinde bir problem mi var? Metninde bir problem mi var? Beyefendinin aklında problemi var, aklına uymadığı için bunu kabul ediyor. E arkadaşım sen akıllı, diğer insanlar deli mi? Neyi demek istiyorsun sen? Yani bu kadar hadis ehli, bunu kabul edenler, sahihliği hususunda ittifak edenler deli, bizim bu beyefendi akıllı. Düşünebiliyor musunuz ya? Yani buna söyleyebileceğin bir söz olsun ve bu söz de ilmi bir söz olsun ki değer verilsin. Öyle ayakları havada asılı, affedersiniz abidik gobidik sözlerle bu gibi hadisler reddedilmez ki kardeşim. İnsan azıcık akıllı olması gerekir. Kaldı ki bir tane değil, bir sürü hadis var bu konuda. Yine bakınız Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, Beyhaki Medhal, Hatibul Bagdadi Takiyidul İlim, Ensardan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda meclisinde otururdu. Ondan hadis dinlerdi. Fakat ezberleyemezdi. Resulullah'a bu durumdan yakındı. Ya Resulallah işte ben senden hadis dinliyorum. Hoşuma gidiyor. Ama ezberleyemiyorum. Bana ne tavsiye edersin? Elinden istifade etsene diyor. Elinden istifade et. Yaz diyor. Al sana bir hadis de. Hâzâ hadis sahih. Bunun neyine itiraz edeceksin sen? Bunun neyine itiraz edebiliriz? Rafi bin el-Hadic radıyallahu anh şöyle diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah biz senden çok şeyler işitiyoruz. Onları yazalım mı? Evet yazınız hiçbir sakıncası yoktur diyor. Yazınız hiçbir sakıncası yoktur diyor. Ebu Davud'un süneni, Tirmizi'nin süneni yine, Zeyd bin Sabit, ki bu şahsiyet Allah kendisinden razı olsun, bildiğiniz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerinden birisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bana emir verdi, ben de onun için Yahudilerin yazısını öğrendim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederim ki mektuplarım hususunda hiçbir Yahudi'ye güvenmiyorum. Onun için tabiri caizse sen bizdensin. Sen bu işi iyi öğren. Sen mektuplarımızı oku, yaz, çiz artık. Ben onların diyor yazısını öğrendim. Hem de kısa bir zamanda öğrendim Allah'ın izniyle. Mektupları yazıyorum. Gelen mektupları okuyorum. Allah'ın dini ile alakalı neler varsa başkalarına tebliğ için yazılıp gönderiliyor. Yani burada Zeyd bin Sabit'in görüldüğü gibi katipliğinden bahsediliyor, yazdığından bahsediyor. Yine Mekke fethedildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Fetih hutbesini zikretti. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki aslen Yemenli olan kendisine Ebu Şah diye isim verilen bir zat çağrıldı. Daha doğrusu kendisi geldi. Ey Allah'ın Resulü bu hutbeyi bana yazdırır mısın? Bu hutbeyi bana yazar mısın? Dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi Ebu Şah'a yazınız. hutbede sadece Bakara suresi değil arkadaşım, hutbede sair rivayetlerde anlatıldığı gibi Allah'ın dini ile alakalı birçok şeyler anlatılıyor hutbede. Hadisler zikrediliyor. Yine bakınız, bu da Bukhari'de, Ebu Davud'da bu zikrettiğimiz. Yine bakınız, Abdullah İbni Amr'dan o şöyle diyor: bir ara bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yazıyorduk. Peygamberin yanında yazıyorduk. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şehirden hangisi, Konstantiniye mi Rumiye mi daha önce fethedilecek diye kendisine soru soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hayır, doğrusu Heraklius'un şehri daha evvel fethedilecektir. Bakın bunları yazdıklarını söylüyorlar. Biz Resulullah'tan duyduklarımızı yazıyorduk diyor. Bir gün bu haldeyken Resulullah'a orada bir soru soruldu. Konstantiniye mi önce fethedilecek, Rumiye mi, Roma mı fethedilecek? Heraklius'un şehri. Burası fethedilecek dedi. Şimdi ben bunları çoğaltabilirim. Yani önümde şu an gerçekten daha sizlere 10 tane okuyacağım şeyler var. 10 tane okuyacağım şeyler var. Yine bakınız, Enes İbni Malik'ten, Abdullah İbni Amr'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilmi yazarak kaydediniz diyor. İlmi yazarak kaydediniz diyor. Sahih bir hadis yeriyle, numarasıyla burada zikrediliyor. Şimdi ne demek bunlar yazılmadı? Nereden çıkıyor bunlar arkadaş ya? Yani bunları kullanan insanlar, Kur'an'ı elinize alın, açın oradan bir şeyleri okuyun, kafanıza göre hareket edin diyen insanlar kardeşim, ne demek hadisler yazılmadı? Nasıl yazılmadı? Aha yazılmış. Gelmiş bak buraya kadar. Gidin gezin tozun dünya kütüphanelerine bakın. 1300 senelik kitaplar, 1000 senelik kitaplar, 900 senelik kitaplar. Yani bunlar yazılı olarak gelmiş arkadaşım. Bu dindir. Bu dindir. Bakınız bunlar korunacaktır hem de. Biraz önce şahit kardeşimizin de ifade ettiği gibi, efendi Allah kitabında diyor ki inna nahnu nazzalna zikre ve inna lahu lahafizun. Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik, bunu muhafaza edecek de olan biziz. Dolayısıyla Allah Kur'an'ı muhafaza etmiştir. Kesin hüccet budur. İçinde şüphe yoktur. La raybe fihdir. Ama hadisler için bunu söyleyemeyiz. Bunu kullanamayız. Bu ifade çok yanlış bir ifadedir. Her şeyden önce ayeti tercüme ederken batıl bir tercüme. Bu Kur'an'ı biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz demiyor ayette. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lahu lahafiz. Aynen işte biraz önceki. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme ifadesinde olduğu gibi hikmetli kitap. Allah diyor kitabı indirdim ve bir de hikmeti indirdim. Hayır diyor, bu tercüme ediyor beyefendi kafasına göre, hikmetli kitap diyor. Aynen buna benzer. Burada da aynen bir tahrif söz konusu. Ondan sonra Kur'an'ı işte böyle anlıyor. Kur'an'dan kafasına göre bir meal çıkarıyor. Ondan sonra bunu asıl kabul ediyor. Bunu Kur'an kabul ediyor. Buna uymayan şeyleri de reddediyor. Halbuki ayeti celile muhakkak ki bu zikri biz indirdik. Bunu muhafaza edecek olan da biziz diyor. Allah indirdiği şeye zikir ismini veriyor. Ve muhafaza edeceği şey de indirdiği o zikirdir. Kur'an'ın kendi bünyesine baktığınız zaman indirilen iki şey, biraz önce anlattık. O enzelallahu aleykel kitap vel hikme. İndirilen kitap ve hikmet. Demek ki kitabın ve sünnetin müşterek ismidir zikir. Kitabın ve sünnetin müşterek ismidir zikir değerli kardeşim. Bunu böyle anlama mecburiyetindesin. Allah öyle diyor. Ve koruyacağı da kitap ve sünnettir. Eğer korumasaydı, korumayacak olsaydı, fe in tenaza'tun fi şey'in ferduhu ilallahi ve rasul der miydi Allah? Yani eğer bir mevzuda ihtilafa düşerseniz o konuyu, o mevzuyu Allah'a ve bir de Resulüne götürün der miydi? Çünkü bu ayetin manası Allah'a, kitabına, Resulüne, sünnetine götürün derdi. Allah korumayacağı bir şeye bizi havale eder mi arkadaşım ya? Yani bizler birbirimizi referans gösterirken, birbirimize adres gösterirken hayatta olmayan birisini tarif edersek üstümüze nasıl gülerler? Sen hayatta olmayan, yaşamayan birisine nasıl git dersin veya onun yanına uğra, ondan şunu al bunu al dersin. Aynen buna benzer. Yani Rabbimiz sünneti korumamış, ondan sonra bizi ihtilaf anında ona havale ettir. Koruyor ve insanlar, inananlar meselelerini kitaba, sünnete götürüyorlar. Ayetin sonunda dediği gibi hayırlı bir neticeyi yakalıyorlar. Hayırlı bir neticeyi yakalıyorlar. Efendi diyor, korunmuş ise bu uydurma hadisler ne? Bu zayıf hadisler ne? Allahu Azze ve Celle ben şunu koruyacağım dediyse bu ne demektir? Bunun manası ona bir takım saldırılar söz konusu olacaktır. Sağından solundan saldırılar olacaktır ki Allah da onu koruyacaktır. Sünneti değil, hadis, ayetle alakalı da, yani kitapla alakalı da ileri geri konuşlanmıştır. Biraz önce misal verdiğimiz gibi Edip Yüksel kitabın fazla olduğundan bahseder. Şialar kitabın noksanlığından bahsederler. Allah'ın Muhammed'e indirdiği Kur'an 17 bin ayetti. Açın, Şiaların ana kaynakları dediğimiz Usulü Kafi Kuleyni'nin, açın görürsünüz. Bu Kur'an'ın içerisinde Velayet suresi vardı. Kaldırıldı derler. Yani Kur'an'la alakalı da ileri geri zırvalamışlar, affedersiniz. Ama Allah onu korudu, koruyor, kıyamete kadar da koruyacaktır. Ha, sünnetle alakalı da ileri geri şeyler söyleyecekler, yazacaklar, çizecekler, ama Allah onu korudu, koruyor ve koruyacaktır. Çünkü Allah söz vermiştir. İnna nahnu nazzalna zikre ve inne lehu lehafizun. Bu zikri biz indirdik ve bunu muhafaza edecek olan da biziz. Allah indirdiği zikrini koruyacaktır. İndirdiği zikir ise Kur'an'ın ve sünnetin adıdır. Kur'an'ın sünnetin adıdır. Ayetleri öyle kafamıza göre meallendirip ondan sonra oradan çıkardığımız bir mantıkla, manayla hareket edemeyiz. Edersek kendimize zulmetmiş oluruz. Allah'ın dinine zulmetmiş oluruz. Ateşi boylarız Allah korusun. Tarihte Yahudilerden, Hristiyanlardan kelimelerin yerlerini değiştirdiklerinden dolayı cehennemi boylamışlar. Bir harften dolayı hıtta ve hımta, hıtta, hımta, bir harften dolayı cehennemi boyluyorlar, tahrif ediyorlar. Siz kalkın Kur'an-ı Kerim'de olmayan lafızları sokuşturun oralara. Hadi cahilce neyse önünüze çıkmış, anlattılar. Böyle değil arkadaşım, kardeşim. Denilmesine rağmen hala odunumun parası derseniz bu olmaz arkadaşım. Bu olmaz. Bu olmaz. Hadisler Allah Resulü döneminde, daha doğrusu birinci olarak hadis dediğimiz, sünnet dediğimiz Allah'ın indirdiği şeriatın ikinci kaynağıdır. Olmazsa olmazlardandır. Olmazsa olmaz. İman edemezsiniz hakkıyla. Allah'ın kitabına bile hakkıyla iman edemezsiniz. Çünkü kitabı anlamak için sünnete ihtiyacınız vardır. Kitabın kendisi bunu söylüyor. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sana bu zikri indirdik ki kendilerine indirileni sen beyan edesin onlara. Bu zikrin beyanı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. O beyan edecektir bize. O izah edecektir bize. Sen kendi kafana göre beyan edemezsin. Kafana göre beyan edemez. Allah'ın kitabı Resulullah'a indi. Herkes bunu kabul ediyor ki, bazı asabi ruhların haricinde, herkes bunu kabul eder ki, Allah'ın kitabının öncelikle kendisine indirildiği adam, o kitabı herkesten daha iyi anlar. Herkesten daha iyi yaşar. Siz, hem gönderilen Resul'ün örnek ve önder bir kişi, bir kimse olduğuna inanın, Kur'an'ın kendisi söylüyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ İlâhir. hem örnek ve önder bir şahsiyet olduğuna inanın, hem de kitabın kendisine indirildiği o insanın kitabı nasıl anlayıp yaşadığı hususunda kendisine başvurmayın. El insaf vallahi yani. El insaf. Adam bu konuda yine doğrudur hocam. Allah kitabında iki şey indirmiştir. Kitap ve hikmet. Ama hikmet, ama Resulullah'a indirilen hikmet diyor bir anlayıştır, anlayıştır, fehimdir diyor. Doğru arkadaşım, senin dediğin gibi anlayayım. Senin dediğin kural, kaide çerçevesinde hareket edelim. Allah Resulüne kitabı ve bir de anlayış indirmiş. Öyle mi? Öyle. Yani Allah'ın Resulü kendisine indirilen o ince anlayış, o kavrayış, hikmet dediği şey, o ince anlayış, o kavrayışla Allah'ın kitabını anladı. Öyle mi? Öyle kabul edeceksin. Öyle diyor. Peki bunun ardından Allah Kur'an-ı Kerim'in hoş geldin, aleyküm selam. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, 40 küsur yerinde Resulullah'ı en güzel örnek olarak bizlere gösteriyor. Yani Kur'an'ı anlamak için ona özel bir anlayış indirdiğini söylüyorsunuz. Peki neden Kur'an'ı nasıl anlamış, nasıl yaşamış, neden Resulullah'a başvurmuyorsunuz? Yani çelişkili ifadeler bu insanların ağızlarından çıkan ifadeler. Allah'ın kitabını elbette ki hepimizden en iyi şekliyle anlayan o insandı. Onun için bizim için örnek gösteriliyor. Neden Resulullah'a gitmiyoruz? Neden o bu kitabı nasıl anladı, nasıl yaşadı, niye bunu başvurmuyoruz? Sünnet, indirilen vahyin ikinci kısmı, sünnet, şeriatın anlaşılması açısından olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Sünnet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde kaleme alınmış, yazılmıştır. Sünnet, aynen Kur'an gibi emirler de vaz eder, nehiler de vaz eder, yani emreder de yasak da koyar, hüküm de koyar. Aynen Kur'an gibi, fark etmez, ikisi de vahiy çünkü. Sünnet korunmuştur, korunacaktır. Bunu kafamıza güzel yazma mecburiyetindeyiz. Bunu kafamıza çok güzel yazma mecburiyetindeyiz. Böyle sünnetin etrafında cahilce ileri geri konuşmalar, kendisine iltifat edilecek konuşmalar olmamalıdır. Olmamalıdır. Allah korusun. Bu küfürdür. Bu adamı dinden, imandan çıkarır. Allah'ın indirdiği efendim bir kaynağı inkar edeceksiniz. Şimdi bakınız Vesim, ciğerparem, değerli kardeşim, zannedersem bazı şeyler anlaşılmadığından dolayı bu sorular soruluyor. Şimdi önce bir sünnet güzel anlaşılması lazım. Sünnet ne? Sünnet, bu toplumun cahil insanlarının anladığı gibi ister yap ister yapma manasında nafile şeyler değildir bakın. Sünnetin güzel anlaşılması lazım. Anlaşılmadığından zannedersem bu soruluyor. Tabii seni tenzih ederim. Bu toplumun cahillerinden kabul etmiyorum seni. Öğrenirsin inşallah. Sünnet takip edilen bir yol demektir. Tatavvu namazlar. Yani tatavvu, yani o nafile namazlar. Önce sünnet nedir? Şunu bir anlayalım. Sünnet, senene kelimesinden lugavi olarak, kelime manası senene kelimesinden türemiş, takip edilen bir yol, usul, kaide, kural manasınadır. Adet manasınadır. Kanun manasınadır. Allah'ın kitabını bile açtığınız zaman sünnetullah, Allah'ın sünnetidir. Allah'ın nafileleri anlaşılmaz. Allah'ın adeti, Allah'ın kanunu demektir. Kelime manası sünnet takip edilen bir yol demektir. Gidişat demektir. İyi olsun kötü olsun çığır demektir. Her kim iyi bir sünnet edinirse, her kim güzel bir çığır açarsa, bakın burada sünnet çığır manasındadır. O güzel şeyle amel edenlerin sevabı kadar onu ortaya koyanın diyor kesesine yazılır. Her kim de diyor kötü bir sünnet ittikaz ederse, ortaya koyarsa, kötü bir sünnet, kötü bir çığır yol açarsa demek. Şimdi bu kelime manasıdır. Sünnet takip edilen yoldur. Usul, kaide, iyi olsun kötü olsun gidişat. Ama şer'i şerifte sünnet denildiği zaman, sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği yol demektir. Resulullah'ın takip ettiği yol demektir. Bu yolun içerisinde emir olan sünnetler vardır. Yani farz olan sünnetler. İfadeler güzel anlaşılsın bakın. Emir olan sünnetler vardır. Bu yolun içerisinde nehi olan sünnetler vardır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Bu yolun içerisinde muhayyer olan sünnetler vardır. Muhayyer olan sünnetler vardır. Onun içindir ki sünnet takip edilen bir yoldur. Şer'i tarifi Resulullah'ın takip ettiği yoldur. Resulullah'ın takip ettiği o yolun içerisinde farzlar, vacipler, menduplar, helaller, haramlar, bunların hepsi vardır. Eğer sünnet birilerinin o kısır anladığı şekliyle anlaşılacak olursa, sünnet nafileler manasına anlaşılırsa sadece, Resulullah'ın şu hadisi nasıl anlaşılmalıdır? Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Yani böyle bir ağır ifade nafile bir ibadet için kullanılmaz. Yani her kim öğlen namazının önünden o sünneti kılmazsa benden değildir. Böyle ağır bir ifade olmaz. Tamam mı? Buradaki hadisin anlattığı şey, her kim benim yolumdan yüz çevirirse o benden değildir. Benim takip ettiğim yoldan yüz çevirirse o benden değildir. Hadisin anlamı budur. Onun içindir ki sünnet, Resulullah'ın takip ettiği yoldur. O yolun içerisinde öyle emirler vardır ki, yapman gereken öyle emirler vardır ki, yapmadığında dinden çıkarsın bakın. Öyle emirler vardır ki yap, ki zaten emir budur, yapacaksın. Yapmadığın zaman Allah'a isyan etmiş olursun. İsyandır yani. Öyle nehiler vardır ki, yani kaçınman gereken, uzak durman gereken nehiler vardır ki, yaparsınsa Allah'a isyan etmiş olursun. Yaparsınsa ateşi boylarsın. Kafir ve müşrik olursun. Öyle şeyler var ki. Ama öyle o sünneti seniyenin içerisinde takip edilen öyle şeyler de vardır ki, yaparsınsa sevap, yapmazsınsa bir şey yoktur. Öyleyse sünnet, emirlerin, nehilerin, muhayyer bırakılan şeylerin içerisinde olduğu bir yol. Bunu kafamıza böyle yazma mecburiyetindeyiz. Bunun tarifi bu değerli kardeşlerim. Bunun ilmi tarifi budur. Bunun Kur'an sünnet çizgisinde tarifi budur. Ehli sünnetin inancı budur zaten. Onun içindir ki iki gündür üstüne basa basa anlatıyorum. Toplumun korkunç birçok meselede kargaşası söz konusu olduğu gibi bir de kavram kargaşası içerisinde. Kavram kargaşası içerisinde. Yani kelimeler, kavramlar istenildiği manada anlaşılmıyor. İçleri boşaltılmış, içine kendi şahsi yorum ve görüşleri yerleştirilmiş. Adını İslam'dan alıyorlar, tadını kendileri koyuyorlar. İçleri boşaltılmış kelimeler. Sünnet veya çok kısır bir mana yüklenmiş de diyebiliriz. Sünnet eşittir nafile namazlar, nafile şeyler. Hayır, öyle anlaşılmamalıdır. İman sadece inanmak. Hayır, öyle değildir. Sevgi insan diliyle efendim ifade etmesi. Hayır, öyle değildir. Korku dille efendime söyleyeyim korktuğunu dile getirmesidir. Hayır. Yani bunların altını şer'i şerifteki anlatılan şeylerle doldurma mecburiyetimiz vardır. Ve bu kelimeler bizden önce bir topluluğa indi. Nasıl anladılar? Nasıl yaşadılar? İman derken neyi anladılar? İslam derken neyi anladılar? Allah sevgisi derken nasıl anladılar? Nasıl yaşadılar? Bunu nasıl tatbik ettiler? Allah korkusu derken bunun kendilerine ilk inen delillerin ilk indiği o insanlar bunu nasıl anladı, yaşadı? Bunlar bizim için çok önemlidir. Yani bunların yaşandığı döneme ulaşmak, onların anladığı, yaşadığı gibi yaşama mecburiyetindeyiz. İşte sünnet de bunlardan bir tanesidir. Sünnet-i seniye dediğimiz veya sünnet dediğimiz bu olay istenildiği gibi anlaşılamadığından dolayı efendime söyleyeyim, işte sünnet namazları terk etmek küfür müdür? Niye küfür olsun ki? Sünnet namazı derken şimdi öğlen namazının 4 olduğu sünnet-i seniye de sabittir. Bakın 4 olduğu, yani farz olarak 4 rekat olduğunu sünnet-i seniye bize anlatır. İkindinin 4 olduğunu da bize sünnet-i seniye anlatır. Yani hadisler anlatır. Akşamın 3 olduğunu da bize hadisler anlatır. Siz şimdi sünnet-i seniyenin ortaya koyduğu bu gerçeği inkar ederseniz dinden çıkarsınız tabii ki. Hayır arkadaşım, ben öğlen namazını 4 kabul etmiyorum. Ne kabul ediyorsun? Ben bunu 2 kabul ediyorum veya 5 kabul ediyorum. Sünnetin ispat ettiği, hadislerin ispat ettiği bu şeyi inkar ederseniz gidersiniz tabii ki. Ama sünnet namazı derken nafile, tatavvu, ratibe, ki bunların toplumdaki söyledikleri nafile babı başlığı altındaki ifadeler aynen böyledir. Yani farz olmayan, ratibe, efendime söyleyeyim, nafile, tatavvu, farz olmayan bu namazlar, bunlara adam inkar etmediği müddetçe dinden olduğunu ama kılanlar için Allah cennette bir ev yapacağını söylüyor. Her kim ki namazların önünden ve arkasından 12 rekat tatavvu, nafile kılarsa Allah cennette ona bir ev yapar diyor. Kılarsa limen şa'a, yani dileyen için kılarsa sevabını kazanır. Kılmazsa sen bu adama bir şey söyleyemezsin. Ancak teşvik edersin. Ya arkadaşım, kardeşim, yani farzlarımızdaki seviye, derece noksanlığı sünnetlerden tamamlanacağı için bunlara da ihtimam göstersen, bunları da kılsan güzel olur. Aynen Allah Resulü'nün İbni Ömer'e dediği gibi. İbni Ömer ne güzel adamdır, ne hoş adamdır. Ah, bir de gece namazı kılsa. Bu manada teşvik ederiz. Ama kılmıyor diye sen sapıksın, sen efendim dalalettesin, sen küfürdesin. Ha, böyle bir şey söyleyemeyiz. Ama farz olan namazları kılma mecburiyetindedir. Kılmazsa artık sair delillerin anlattığı gibi bu adam işi sonu kötüdür. Genele yazabilirsin bak, özelime yazan. Genele yaz bakayım, arkadaşlarımız da görsünler, onlar da faydalansınlar. Cennette ev meselesi derken bunun yerini mi istiyorsun? Yani yerini mi istiyorsun? Ne yaz oraya bakayım. Yerini istiyorsan yerini, numarasını verebilirim. Şimdi burada da bakın, bu hadisi şerifte de sünnet-i seniyenin yine vahiy olduğu anlatılıyor. Hayrola Vesim, nereye gidiyorsun? Hoşlanmadın mı yoksa? Ne diyelim, hadi güle güle. Selametle arkadaşım, kardeşim. Şimdi bu hadisi şerifte de bakın sünnet-i seniyenin vahiy olduğu anlatılıyor, anlaşılıyor. Resulullah kendiliğinden farz namazların önünden ve arkasından kılınan sünnetlerin, ratibelerin cennette bir evi kazandıracağını nereden bilsin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah kendisine vahyet. Ey Muhammed, kullarıma de ki her kim farz kıldığım bu namazların önünden arkasından şu kadar sünnet kılarsa, ratibe kılarsa, efendim tatavvu kılarsa, ona cennette bir köşk vardır diyor. Bu da yine vahiy olduğunun bir ispatıdır. Evet, buyur şahitçiyim. Selamun aleyküm.
Selamun aleyküm. Cümleten hayırlı akşamlar. Yeni gelen kardeşler de hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hocam şöyle bir mesele var. Köşk meselesi, ev meselesine kafam şu şekilde karıştı. Yani var mı yok mu meselesi değil. Ben anlamak istediğim mesele şu. Ya da tam anlayamadım mesela. Şimdi cennette anladığım kadarıyla hadislerde olsun, Kur'an'da olsun anladığım kadarıyla gönlümüzden, gözümüzün beğendiği, gönlümüzün beğendiği her şey olacak. Ben öyle anlıyorum. Şimdi burada bu ev meselesi, yani sanki dışarıda bir yerde mi kalacak? Bunu nasıl anlamak lazım? Zaten bu cennete girecek insanlar için köşklerden söz ediliyor. Yani şimdi bir de ayrıca böyle bir köşk müjdesi, yani burada bir müjde olarak alıyorum. Bu yani ev ve köşk meselesini müjde olarak alıyorum. Ama zaten cennette zaten gözümüzün, gönlümüzün istediği her şey olacaksa bu ev meselesini açıkçası tam anlayamadım hocam. Yani yanlış anlamayın, inkar ediyor ya da yalanlıyor ya da kabul etmiyor falan meselesi değil. Bunu tam anlayamadım. Zaten istediğimiz her şey olacak orada diye anlıyorum ben bunu. Ama bu ayrıca olarak müjdeyi nasıl anlamamız lazım, bunu merak ediyorum açıkçası. Ben de anlamadım. Değil mi Yasemin kardeş? Yani cennette gözümüzün, gönlümüzün istediği her şey olacak ve hatta bazı hadislerdeki geçen Allah Teala orada gizli nimetlerin bulunduğunu, yani aklı hayale gelmeyecek şeylerden söz ediyor. Öyle nimetler sakladığını, hazırladığından söz ediyor Allah Teala. Ama zaten hadis olarak olsun, ayet olarak olsun, yani gözümüzün ve gönlümüzün her şey olduktan sonra bilmiyorum yani. Tam anlamış değilim yani. Tabii ki biz normal beşer gözüyle, beşer mantığıyla baktığımız için olaya tam şey yapamıyoruz, idrak edemiyoruz olayı. Buyurun hocam, bu konuda fikrinizi, görüşünüzü alalım inşallah. Ben köşk isterim. Yani sen köşk istersin, billah ister vatandaş. Yani hayır, yani o durumda tam anlamış değil mi açıkçası? Buyurun. Selamünaleyküm.
Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Bizden de tekrar selamlar, sevgiler, saygılar. Evet. Şimdi aslında konunun anlaşılamayacak zor bir tarafı yoktur. Şimdi Allahu Azze ve Celle kendisinden razı olduğu insanları cennetine koyacak diyor. Şimdi cennet ne? Evet, zaten pür dikkat dinlemeniz lazım. Chatleştiniz mi? Zaten ben çok kızıyorum. Kayıtlarda neyse de canlılarda ben çok kızarım. Bizi cennetine koyacağım. Cennet kocaman bir bahçe, yani bağ bahçe ismidir. O cennetin içerisinde Allahu Azze ve Celle daha siz gitmeden önce nafileler kılanlara efendim işte bir köşk, ayrı bir köşk. Ondan sonra anlatıyor, işte elimde bir risale var, gerçekten çok hoş, elinizde olmasını okumanızı isterdim. Efendim bir bakıyorsunuz ki oruç tutanlar için bir köşk. Efendim işte yalanı, yani şaka da olsa yalanı terk edene cennetin kenarında bir ev diyor. Haklı olduğu halde, önce haklı olduğu haldeydi. O hadisi önce öyle zikredildiği için öyle zikredeyim. Haklı olduğu halde münazarayı kesen, Münakaşayı kesene diyor cennetin kenarında bir köşk. Şaka da olsa yalanı terk edene de cennetin ortasında bir ev vardır. Cennetin ortası, kenarı, yanı, yöresi derken anlaşılıyor zaten. Yani size, bize inşallah, tabii orayı kazananlara Allah geniş bir arazi, böyle artık anlaşılması açısından böyle anlatmamız gerekir. Geniş bir arazi, efendim, bağları, bahçeleri olan, orada size köşkler yaptığını anlatıyor. Yapacağını anlatıyor. Bunun anlaşılamayacak bir şeyi yok. Orada sizin dünya ehli olarak hanımınız olduğu gibi bir sürü huri verilecektir. Bunların her birinin köşkü olacak, oraya koyacaksınız. Efendime söyleyeyim, yani dünyada bile bakıyorsunuz ki burada otururken başka bir yerde oturma canınız istiyor. İşte oraya gitme canınız istiyor. Yani cennete en son girecek adamın bile dünya ve 50 misli diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz aklımızla bunları pek idrak edemeyiz. Kocamanlığından bahsediyor. Görüyor musunuz? 50 misli yer. Dünya ve 50 misli. Yani oradaki hayat bambaşka. Ebedi bir hayat. Dolayısıyla yani yeriniz, yurdunuz bol. Köşkleriniz, villalarınız bol. İstediğiniz yere gidiyorsunuz. Efendim sizlere verilecek olan huriler bol. İnciden çadırlardan bahsediyor. Onu da geleceğim inşallah Yasemin. Onun için orada Allahu Azze ve Celle bizlere bu manada köşkler hazırladığını söylüyor. Allah hepimize nasip eylesin. Şimdi biz cennete girdiğimizde nasıl olsa her istediğimiz olacak. Hayır, Allah'ın istediği olacaktır. Yani sizin her istediğiniz Allah'ın sınırladığı, yani nimet olarak yiyecektiği, içecektiği, efendime söyleyeyim, bunlardır. Kalkıp da Allah'ın istemediği, razı olmadığı bir şeyi isterseniz böyle bir şey olur mu? Olmaz. Yani burada bizim isteklerimiz, dileğimiz de sınırlıdır. Sonra bunun yanı sıra, şahit kardeşim, sonra bunun yanı sıra biliyorsunuz, yani cennet denildiği zaman her insanın gideceği cennet de aynı değildir. Yani cennetteki makamı aynı değildir. Aynı değildir bakın, herkesin makamı, mevkisi de. Mesela cennette 100 derece vardır diyor. 100 derece, bir derece ile diğer derece arasında yıldızı gösteriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu yıldız burayla yıldız arasındaki mesafe kadardır diyor. Bakın 100 derece, bunlar yani korkunç bir cennetin, o alemin korkunç bir büyüklüğünden bahsediyor. Tabi mesela cennetin en yüksek, en değerli yeri Firdevs. Ondan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Yani neden Firdevs'i isteyelim? Birisinin altından piriketleri, gümüşten piriketleri diğerinin, birisinin inciden, öyle mi? Şimdi siz nasıl olsa cennete gireceğiz. Yani ben orada altından piriketli isterim. Hayır. Önceden Allah'ın senin burada yapmış olduğun ameller istikametinde, inancın, itikadın istikametinde orada sana yer ayarlıyor. Yer yapıyor. Mevki ayarlıyor. Yakuttan, inciden, altından mı, gümüşten mi, artık senin kalitene göre bir cennet, efendim, genişliği bir yer ayarlıyor. Ondan sonra sen oraya girdikten, yani hazırlanmış bir cennete girdikten sonra orada yine Allah'ın istediği şekilde, tabi onun razı olacağı şeylerdir. O gözümüzün, gönlümüzün görmediği şeyler. Yani Allah'ın hazırladığı şeyler hakkında zaten onu kullanıyor Rabbimiz. Size öyle cennetler vardı ki diyor, hiçbir gözün görmediği, hiçbir aklın hayal edemeyeceği. Doğrudur. Hiçbir gözü, hiçbir aklın hayal edemeyeceği şeylerdi. Orada canlarının istedikleri her şey vardır diyor. Ayetleri güzel okumamız gerekir. Orada canların istedikleri her şey vardır. Onlar yeme içme hususunda, nimet hususunda her istedikleri önlerine gelecektir. Hatta orada herkesin yaşı aynı olmasına rağmen adam çocuk sevmek istiyor. Hadiste anlatıldığı gibi çocuk sevmek istiyor. Çocuklarının olacağı ve onu seveceklerinden bahsediyor bak. Hulasa değerli arkadaşlarım, hele bir oraya gidek de inşallah orayı bir kazanak da Yasemin'in dediği gibi bakırdan da olur. Ona da razıyız. Ama tabii ki Allah'tan isterken de ya önemli değil işte efendime söyleyeyim bakırdan olsun demeyeceğiz ya Yasemin'ciğim. Öyle demeyeceğiz. Niye? Niye? Çünkü Resulullah'ın bu konuda bize tavsiyesi diyor ki Allah'tan cenneti isterken böyle bakır makırdan değil. Firdevsi isteyin diyor. İsteyin. Yani niye istemiyorsunuz? Rabbim sana da bizlere de firdevsi nasip etsin. Önce bana ondan sonra sana Yasemin. Çünkü duada da insan önce kendinden başlaması gerekir. Önce bana ondan sonra da buradaki diğer bütün kardeşlerime nasıl burada bir aradayız. Orada da Rabbim bizleri bir araya getirsin. Evet. Geçen gün birisi sordu. Oradaki nimetler sadece erkeklerle mi sınırlıdır? Hayır. Şimdi erkeklerle sınırlı olur mu? Bu Subhanallah. ne yazıyorsun sen? Orada elbette ki bayanlara da tabii ki nimetler. Aslında bayanların bu husustaki soruları, yani orada erkeklerden bahsedilip sürekli erkeklere işte hurilerden bahsediyor. Ya bizim için nuri yok mu? Böyle diyenler oluyor. Yani size huri var da bizim için nuri yok mu? Şimdi burada Allahu Azze ve Celle zaten anlatıyor. Delillere baktığınız zaman zaten cehennemin çoğunu dolduracak olan kadınlar azınlığı cennetliktir. Kadınların. Yani çoğu cehennemlik azınlığı cennetlik anlatıyor. Erkeklerin de cennet ve cehennem hususunda anlatılan delillerde erkeklerin de çoğunluğunun cehennem, cennet olduğunu, azınlığının cehennem olduğu anlatılıyor. Mesela cennet ve cehennem bana gösterildi. Ben gördüm ki cehennemin çoğunluğunu zenginler ve kadınlar oluşturuyor. Cennet gösterildi bana. Gördüm ki oranın çoğunluğunu erkekler ve fakirler oluşturuyor. Erkekler ve fakirler oluşturuyor. Dolayısıyla bu manada kadınların azı cennete gidecektir. Ve orada da iman eden erkekler dünyadaki kafir erkeklerin hanımlarına bile mirasçı olacaklardır. Firavun'un koynundaki Asiye'ye nasıl ki başka bir mümin mirasçı olduysa bugün Allah'ın dinini yaşıyor ama kocası dinden, imandan uzak. Ayrılamıyor. Aslında ayrılması gerekir. Aslında hakkıyla iman etmiş ise, meseleyi hakkıyla anlamış, kavramış ise ayrılması gerekir. Ayrılma mecburiyetindedir. Ayrılma mecburiyetindedir. Aynı yatağı, aynı evi paylaşamaz. Kendisine iman ettiği Allah'a biri secde ediyor, birisi etmiyor. Hatta dinini yaşadığından dolayı ona eziyet ediyor. İşte burada Allah o kadını imtihan ediyor. O kadını imtihan ediyor. Tabii hakkıyla iman etmiş bir insan duramaz. Hakkıyla iman etmiş bir insan sevemez. Yani nasıl sevebilir? Allah'a ve Resulüne isyan ettikleri müddetçe akrabaları dahi olsa onları müminlerin sevdiğini göremezsiniz. Bu manada ayetleri okumuşsunuzdur. Elbette ki hakkıyla iman eden insanlar bunu anlar, bunu kavrar. Elbette ki Rabbim bu manadaki kardeşlerimize, özellikle bayan kardeşlerimize yardım etsin. Ben birçoğuyla tanışmışımdır, konuşuyorum. Allah kendilerine selamet versin, yardım etsin. Dertleşiyoruz, konuşuyoruz. İnanın çok arkadaş kardeş var bu manada. Ben de bu konulara biraz yumuşak kalpliyimdir. Böyle biraz bu hususlarda eziyimdir. Bunu anlayanlarla dertleşiyoruz. Ben görüyorum ki gerçekten çok mağdur durumda olan kardeşlerimiz var. Hazır sırası gelmişken bütün kardeşlerimizin dua etmesini istiyorum. Ama şu bir gerçek ki, hakkıyla meseleyi anlayan bir hanım, bırak bir tane çocuk, iki tane çocuk, üç tane çocuk, beş tane, on tane de olsa kesinlikle onunla bir arada kalmaz. Ancak şunu diyebilir. Yani der ki, daha meseleleri yeni öğreniyoruz. Beyim de meselelere efendim işte uzak, anlatılması gerekir. Onun için ben ileriki tarihlerde onun adam olacağına inanıyorum. Meseleyi anlayacağına, kavrayacağına inanıyorum. Onun için dua edin işte kardeşler. Veya onun anlaması için çırpınıyor, uğraşıyor, dua ediyor, işte birilerini sesliyor, davet ediyor, bir şeyler anlatsınlar. Yani bu manada ileriye yönelik bir ışık görüyorsa ne ala, sabreder. Ama böyle bir şey görmüyorsa, ha bugün hayarın, ha bugün hayarın, bir çocuk, iki çocuk, üç çocuk, beş çocuk, beş çocuk derken, ondan sonra da diyor ki, hocam vallahi ben bu çoluğu çocuğu nasıl bırakayım gideyim. Veya al git diyor kocası. Diyor ki al git, tamam senin olsun diyor. Ben bu beş çocukla ne yaparım hocam diyor. Gel sen şimdi söyle bakayım, ne anlatacaksın. Aleyküm selam Mehmet Şerif, hoş geldin. Şimdi gel sen fetva ver bakayım. Ne yapabilirsin? Dua etmekten başka ne diyebilirsiniz ki? Rabbim yardım etsin. Ama aceleci olmamak gerekir. Hazır yeri gelmişken, açılmışken bu ifadelerimiz tabi yanlış anlaşılmasın. Acele edilmemesi gerekir. Hatta erkekler tarafından bile, mesela erkek meseleyi anlıyor, kavruyor. Erkekler için biraz daha kolay bu olay da. Kadın biraz inatçı, efendime söyleyeyim. Teslim olmuyor. Dolayısıyla hemen acele etmeden meseleleri yavaş yavaş anlatmak, dua ederek. Ama erkekler bu konuda nasiplidir diyebilirim. Çünkü kendilerini seven hanımları onlara itaat ederler. Yani genelde kadınlar kocalarına itaat ederler. Eğer seviyorsa tabii ki. Seviyorsa, sevmiyorsa hazır fırsat. Dininde yaşamıyor, anlatmasına rağmen kabullenmiyor. Artık evlerini ayırabilir. Ama bugün yarın işi iyice çıkmaza sokarsalar bu kötü oluyor. Çünkü bu manada bugün aynı mantıkla hareket edip de perişan vaziyette olan insanlar var. Perişan vaziyette olan insanlar var. Yani dövmek de çare değil. Dövmek de çare değil Yasemin kardeşim. Yani dövmeyle ne olur ki? Dövmek de çare değil. Yani dövmeyle bu iş olmuyor. Neyse, yani kadınlar orada iman etmiş olanları, tabii o dövülmesi gerektiği yer bellidir. Yani açıktan bir fahşiyeti, fuhşu söz konusu olursa, laf söz iyice dinlemezse, efendime söyleyeyim, haddi aşarsa, buradaki fahşiyattan, fuhuştan kasıt elbette ki zina değildir. Zinanın cezası farklıdır. Buradaki açık edepsizliği, terbiyesizliği, karşı çıkışı, işte kocasına itaat etmemesi, artık kocası usulüne uygun onun zagonuna göre şerbet verir. Onu en iyi tanıyan kendisidir. İnşallah o mecralara gelmez tabii ki. Hulasa biz cennetten tabii bahsediyoruz. Onun nimetlerinden, ondan sonra oraya girecek kadınlardan bahsederken, kadınlar genelde cehennemlik olduklarından bahsediyor. Ve gerçekten de bakın bugün çevrenize, Allah uzak eylesin, işi götüren, tabiri caizse işi götüren zenginler ve kadınlar. Zenginler ve kadınlar. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Zenginler, kadınlar. Şu an en büyük, en korkunç azgınlık içerisinde olan bunlardır. Azgınlık içerisinde olan bunlardır. Dolayısıyla kadınların, yani erkeklere nazaran azınlığı cennete girecektir. Dolayısıyla rivayetlerde de anlatıldığı gibi müminler iman eden kadınlara varis olacaklardır orada. Yani başkalarının iman eden kadınları, kadınlarına onlar varis olacak, onları alacaklardır. Bir gün birileriyle sohbet ederken bir erkek sordu. Ya hocam dedi, peki bizim hanım iman etmiş, işte namazını kılıyor, niyazını kılıyor, orucunu tutuyor, Allah'a itaat ediyor. E biz dinden imandan uzak, dinden imandan uzak bir hayat sürüyoruz. Bizim halimiz ne olacak orada? Orada tabii dedim, vallahi hiç kusura bakma, orada avratları elinizden alacağız dedim. Orada hanımlarınızı elinizden alacak iman edenler. Adam kızardı, bozardı biraz ama tabii ben onu kasıtlı söyledim, böyle üzerine basa basa. Çünkü ara sıra garip garip ifadeler konuşan bir insandı. Vallahi orada hanımlarınıza bile varis olacağız. Ona göre. Eğer gerçekten hanımlarınızı seviyorsanız, onlardan ayrılmak istemiyorsanız, o zaman onların inandığı gibi inanın. Öyle mi? Onların iman ettiği Allah'a siz de iman edin. Beraber olun. Ama burada antı parantez yine tekrarda fayda vardır. Allah'a hakkıyla iman eden bir kadın, kaç tane çocuğu olursa olsun, kocasında bir ışık görmüyorsa, kocasının şirk küfür üzere olduğunu, kesinlikle onun dönmeye herhangi bir yanaşmadığını, böyle bir imkanın, fırsatın olmayacağını seziyorsa, kesinlikle onunla beraber aynı hayatı süremez. Aynı hayatı süremez. Velisine söyler, ayırır. Dedik ya biraz önce dedik ya, işi ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın derken bir çocuk, iki çocuk, üçtü, dörttü, beşti, ondan sonra da hocam ne yapayım ben şimdi, bir sürü çocuk diyecektir. Sen Allah için onu terk edersen, ben iman ediyorum ki Allah sana daha hayırlı bir eş nasip edecektir. Evet. Allah sana daha hayırlı birisini nasip edecektir. Ama sen gerçekten Allah'a iman etmediğinden. Tabi Allah'a iman da Allah'ın varlığını, birliğini biliyor. Hocam benim kocam Allah'a iman ediyor. Hayır, Allah'a iman o değildir. O Allah'ın varlığını biliyor. Allah'ın varlığını bilmek ayrı bir olay, ona iman etmek ayrı bir olaydır. Allah'a hakkıyla iman etmiyorsa kesinlikle onunla yan yana kalamaz. Allah için ondan ayrılırsa, ben iman ediyorum ki Allah ona daha hayırlı birisini gönderecektir, karşısına çıkaracaktır. Evet. Sahabe işte her konuda örnek olduğu gibi bizim için bu konuda da örnektir. Bu konuda da o insanlar örnektir. Boşuna denmemiştir. Muhammed geldi, anayı kızından, babayı oğuldan ayırdı. Karıyı kocadan ayırdı. Adamın 8-10 tane hanımı var. İslam geldi, 6'sını birden boşadı, yolladı. 4 tane kaldı. Adamın nikahında 2 tane, 4 tane hanım derken ikisi bacı. Böyle cahili nikah türleri vardı o zamanlar. İslam geldi, ne yaptı? Ayırdı. Ve yine İslam geldi, kafir kadınları nikahınızda tutmayın hükmüyle, valla nice sevdikleri karılarını boşadılar. Yani güzelliğiyle, zenginliğiyle belki cazipti hanımlar ama hakkıyla iman edenler ne yaptılar? Elinin tersiyle kenara bıraktılar bu kadınları. Zenginmiş, güzelmiş hiç önemli değil. Öyleyse bu konuda da onlar bizim için örnektir. Buna da Müslümanların dikkat etmeleri gerekir. Tabii dikkat etmeleri gerekir derken de akıllı, basiretli, şuurlu, aceleci olmadan, hani meseleler güzel anlatılacak, ondan sonra adam Nuh der, peygamber demezse kadın için yolun ayrılması lazım. Veya erkek anlatıyor. Efendim kadın Nuh diyor, peygamber demiyor. Yollar ayrılacak. Hayırdır Mehmet Şerif, herhalde çok yedin. Ayakların sağlam basmıyor. Kayıyorsun bak. Göbeğin tartıyor bak. Neredeydin davette? Herhalde fazla yedin geldin. Ayakların kayıp duruyor ha. Geç geldiğine göre kapıyı bozacak tabii ki. Kapının menteşesini bozdun. Bak girip gele girip gele. Aleyküm selam. Ali Abbas hoş geldin, sefa geldin. Burada mıydın, gidiyor muydun? Evet. Hoş geldin, sefa geldin. İşte böyle. Maçta mıymıştır? Yok canım. Mehmet Şerif maçı ne yapacak ya? Maçı ne yapacak? Bugün maç mı vardı? Mehmet Şerif maçı ne yapacak? Onu yapmaması lazım. Bu davettedir. Davetteydi belki de. Şaka maka, saat kaç oldu? Oo, 23:25. Bugün biz sorulu cevaplı mikrofonu aldık. Maşallah, saat kaç oldu? Ne 10.30? 11.30. Evet. Başka. Ha bizim memlekette om, tamam. Tamam, sen Almanya'daydın ya. Şahit unuttuk, senin Almanya'da olduğunu unuttuk. Senin Almanya'da olduğunu unuttuk. Şimdi benim sayfam görünmüyor. Nerede olabilir? Komşu altınlarını borç vermiş. Komşu altınlarını borç vermiş. Borç alan henüz ödememiş. Onlara zekat düşer mi? Onlara zekat düşer mi? Onu mu soracaksın? Onlara zekat düşmez. Onlara zekat düşmez. Onlara zekat düşmez. Hemen sıcağı sıcağına bu delili ben bir daha bakayım. Bir saniye. Bir saniye o şuna bir bakayım yine. Kitab-ı zekatımı bir açayım. Efendime söyleyeyim. Zekatın fazileti, vermeyenlerin günahı, zekatı vermeyenlerle savaşır, develerin zekatı, koyunların, gümüşün, sığırın, yer mahsullerinin, balın, madenlerin, kendi istifade edilen zekatın, zekatı verilmeyen mallar ayrılmaz. Zekat amirine zekat verir, zekat amirine vermesi, zekattan zekat vermeyen tahsiline kadar kur. Evet. Borç parada, dur şunu bir şey yapayım, şöyle kopyalayayım. Kopyala. Ondan sonra ne yapıyoruz, çıkıyoruz. Efendim ne yapıyoruz? Pastelliyoruz, gönderiyoruz. Bakın ne diyor Ayşe validemizden. Borç parada onu alana kadar zekat vermek yoktur. Elhamdülillah, bak görüyor musunuz? Evet, yani alacağınız var. Alacağınız var onun zekatını aldıktan sonra. Evet, İbn Ebu Şeybe'nin musannefinde Şeyh el-Albani de bunu İrva-i Galil'de şey yapıyor, sahihliyor. Evet, aldığı zaman zekatını verir. Aldığı zaman miktar 40'ta 1'dir. Tabii önce paranın miktarını öğrenmemiz gerekir. Paranın miktarını öğrenmemiz gerekir. Zekata malik olan bir mal, yani 92 gram altın bunun parası hesap edilebilir. 92 gram altın işte ne kadar yapıyor? 3 milyar, 5 milyar neyse, bunun üzerinden bir sene havli dediğimiz bir sene geçtikten sonra onun zekatının verilmesi gerekir. Zekat verildiği müddetçe zekat verildiği müddetçe de o mal bereketlenir. O mal efendim hayırlanır. Bu kadar sorulu cevaplı şeyden sonra isterseniz bir ders işleyelim mi arkadaşlarım, kardeşlerim? Ders işleyebiliriz. Bir ders işleyelim bakalım. (Gülüyor) Nasıl bir ders istersiniz? Nasıl bir ders işlersiniz istersiniz? Dün Fıtrat-ı Selime ile alakalı bir şeyler istemiştiler. Namazda tadili erkan mı istiyorsun? Namazda tadili erkan olabilir. Namazın terki ile alakalı bir ders olabilir. Fıtrat-ı Selime olabilir. Aslında Fıtrat-ı Selime ile alakalı ders isteyen arkadaşlar burada yok. Dün bana Fıtrat-ı Selime'yi işlerseniz güzel olur demişlerdi. İman imtihanı, iman imtihanı gerektirir. O da olabilir. Biraz önce Gilman yazdılar. Arada kaynadı. Gilman ne? Şimdi cennetteki, cennette dolaştırılan kilmanlar, yani cennet gençleri diyeceğimiz, cennet gençleri, orada insanlara, cennetliklere hizmet eden gençler. Gilman, evet. Cennetliklere hizmet eden gençler. Evet. Evet, evet. Dersimiz çok elhamdülillah. Dersimiz çok. Dersimiz çok. Gulamdan mı geliyor? Öyle denilebilir. Gilman ismi tasgir zannedersem. Bir saniye arkadaşlarım, bir saniye. Namazla ilgili önümde 3 tane ders şu an elime aldım. Birincisi, namazın terki ile alakalı öne sürülen bazı şüphelerin ve yanlış istidlallerin tasihi. Yani burada genelde, yani burada genelde şundan bahsetmişimdir. Namazın terki ile alakalı iki taife karşılıklı zıt fikir öne sürmüş. Bir taraf terkinin küfür olduğundan bahsederken diğerleri hayır değildir demişlerdir. Bununla alakalı öne sürülen yanlışlıkların tasihi, istidlallerin yanlışlığı anlatılmış. İsterseniz bunu işleyebiliriz. Namazda tadili erkan, bu olabilir bakın. Namazda tadili erkan. Ben inanıyorum ki herkes hemen hemen burada namaz kılan insanlar. Namazda tadili erken ve bir de namazda huşu. Namazda huşu. Neyi tercih ederseniz, neyi isterseniz ben size onu işleyebilirim. Tadili erken mi olsun diyorsunuz? Diyorsun daha doğrusu. Tadili erken olsun mu diğer arkadaşlarımız? Huşu ile birlikte hepsi beraber olsun, öyle mi? Hoca bir gün bir yere misafir olmuş. Hocam ne yersiniz, ne içersiniz? Hoca demiş ki ne var? Demişler işte şu var, şu var, şu var hocam. Hangisinden yersiniz? Vallahi demiş öyle bir şey yapın ki o anlattığınız, o dediğiniz şeylerin hepsi de onun içerisinde olsun. Böyle bir şey getirin ki o anlattığın, o dediğiniz şeylerin hepsi de içerisinde olsun. Evet, yapın ama tadile erkan da içerisinde olsun. Terkiyle alakalı kısmı da içerisinde olsun. Onu mu demek istiyorsunuz? Evet. Dünkü fıtratı selime ile alakalı ders isteyen o arkadaşlar neredeler? Bunlar bir gelsinler, ben onlara gösteririm. Bismillah. Evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, şu kaydımızı ben bir durdurayım. Bunu ben bir durdurayım.